Ayrım 13.
Sayfa 123. İlk çalınan parça bir Türk eseriydi. Adı Köçekçe Dans Suite'i ve bestecisi Ulvi Cemal Erkin. Adeta bir oryantal dansa eşlik edebilecek sıcak ritimler, biraz gürültülü fakat ilgi çekici. Sempörner Zaytun, 12 Ekim 1966. Doğu etkisinden kurtulmuş çağdaş Türkiye, Kemal Atatürk'e Ankara'da kurulan devlet konservatuvarını da borçludur. Cumartesi akşamı Büyük Mozart Tüm Salonu'nda konser veren 100 kişilik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sanatçıları bu kurumdan yetişmiştir. Viyana'daki Türk Enformasyon Bürosu'nun yardımıyla Mozart Tüm tarafından düzenlenen konserin doruğunu Ulvi Cemal Erkin'in Türk Rapsodisi oluşturuyordu. Kemençenin ses rengini andıran bu müzik, kulaklarımızda doğu havasının yarattığı karakteristik etkiyi bıraktı. Oberösterreichische Nachrichten, Salzburg, 12 Ekim 1966. Ulvi Cemal Erkin'in keman konçertosu, Türk bestecilerinin ne derece çalışkan oldukları konusunda açık bir fikir verdi. Eser sağlam bir temel üzerine bina edilmiş geç romantizm stilindeydi. Çok ince, zarif halk ezgileri ve ritimlerinden meydana gelmiş olan finali, Sibelius'u anımsatan keman ile bastuba arasındaki söyleşiyle görkemli bir şekilde orkestralanmıştı. Esere zarif ezgiler seçilmiş ve bunlar tematik olarak nefis bir şekilde işlenmişti. Orkestralama ve armonize edilişi bakımından Rimski-Korsakov ve Sibelius'u andırıyor. Haçaturyan'da olduğu gibi yerel kıyafet sergisi ve ulusallık gösterisi amacını gütmeyen, Türk kanı ve fesli Türklük iddiasında bulunmayan, tam aksine bir dünya görüşüne sahip, aynı zamanda bir Türk de olan kültürlü bir insanın duygularıdır bu eserde dinlediklerimiz. Südeüş Zeitung, Münih, 14 Ekim 1966. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Şef Profesör Lessing yönetiminde 1966 Nisan ayının sonunda İstanbul'da Şans Sineması'nda bir konser vermiş ve programda Ulvi Cemal Erkin'in keman konçertosu da yer almıştı. Sulakan'ın solistliğini üstlendiği ve onun güzel yorumuyla daha da ünlenen bu konçerto İstanbul'da ilk kez çalınmıştı. Erkin'in keman konçertosu yıllarca önce bestelenmiş ve bu arada dış ülkelerde de çalınarak övgü kazanmış olmasına karşın İstanbul gibi bir kültür merkezinde ancak 18 yıl sonra çalınmıştır. 2 Nisan 1948 yılında keman konçertosunun dünya premierinden hemen sonra aynı yılın başka bir önemli bir olgusu 11-17 Nisan tarihleri arasında Türkiye'de yapılan Türk-İngiliz Müzik Festivali'nin gerçekleştirilmesiydi. Festivalin senfonik konserler dizisinde 17 Nisan Pazar günü verilen konserin programında daha önce adı duyurulan Şef Sir Malcolm Sargent rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'ye gelemeyince Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosunu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde bestecinin kendisi yönetmiş, konsere solist olarak Ferhunde Erkin katılmıştı. Programda yer alan diğer eserleri ise George Weldon yönetmişti. Festivalin Oda Müziği konserleri dizisinde ise 13 Nisan günü verilen konserde Henry Purcell ile Ulvi Cemal Erkin'in yerli çalgılar dörtlüleri seslendirilmişti. Türk ve İngiliz sanatçıların ortaklaşa gerçekleştirdiği festival umulanın üstünde ilgi görmüştü. Ayrıca İngiliz şeflerinin Türk eserlerini yakından tanıması yararlı olmuş, bu eserlerin İngiltere'de tanıtılması gündeme gelmişti. Türk-İngiliz Festivali ile İngiltere'ye yapılan ziyaretler sonucunda İngiliz sanatçılarıyla kurulan yakın ilişki ve kültür alışverişi bu ülkede bestecilerimizin adını duyurmuştu. Bunun sonucu olarak Erkin'in piyano konçertosu 14 Nisan 1949'da George Weldon yönetimindeki Birmingham Senfoni Orkestrası'nın bir konserinde piyanist Newton Wood'un solistliğinde seslendirilmişti. Gazetelerde olumlu eleştiriler alan eser, Nisan ayının en önemli olayı olarak öne çıkmıştı. Piyano konçertosu aynı şef ve solistle 17 Haziran 1949'da Wolverhampton'da yinelenmiş, eser bu kentte de başarı kazanmıştı. Festivale katılan ünlü besteci ve şef Arthur Bliss, Nathan Ajansı'na yaptığı açıklamada festivalin büyük bir başarıyla sonuçlandığını, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın görüşlerine katıldığını, bu festivalin iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri geliştireceğini söylemiştir. Arthur Bliss, İngiliz sanatçıları üzerinde olumlu bir etki yaratan noktalardan birinin, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Başbakan ve bazı bakanların her konsere gelmiş bulunmasıydı. Bliss bu ilgiyi büyük bir mutlulukla izlediklerini vurguladıktan sonra şu noktalara değinmişti. Beni en çok etkileyen nokta, Türk orkestrasının birinci sınıf bir senfonik orkestra düzeyindeki her şeye sahip olmasıdır. Orkestranın sadece müzikal düzeyi değil, diğer ülkelerin bestecileri hakkındaki bilgisi de şaşırttı beni. Özel toplantılarda da birçok Türk eseri dinledim. Türk müziğinde göze çarpan ulusal karakter beni büyüledi. Bu son derece ilginç bir şey. İngiltere'de seslendirmek üzere birçok Türk eserini beraberimde getirdim. Türk besteleri Avrupa çapında önem taşıyan eserlerdir. Yıl 1949. Konservatuvarın kuruluşundan bu yana tam 13 yıl geçmişti. İlk mezunlar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kadrolarında yer almaya başlamıştı. Onların katılımıyla sanatsal açıdan giderek güçlenen orkestramız, yabancı şef ve solistlerin daha sık uğradığı bir kurum haline gelmişti. Ayrıca o tarihe kadar yazılmış Türk eserlerinin ilk seslendirilişini de bu orkestra gerçekleştirmişti. Konservatuvar hem sanat kurumlarını besleyebilecek hem de kendi bünyesinde bir öğrenci orkestrası kurulmasını sağlayacak boyutlara ulaşmıştı. Öğrenci orkestrası daha önce ilk kez Praetorius'un girişimiyle kurulmuş, onun ölümünden sonra 1946 çalışmalara ara verilmişti. 3 yıl sonra Necil Kazım Akses'in müdürlüğü döneminde öğrenci orkestrası yeniden kurulmuş ve başına şef olarak Ulvi Cemal Erkin getirilmişti. Böylece başkentin müzik etkinliklerine genç, enerjik bir orkestra daha katılmıştı. Konservatuvar orkestrasının 2 Nisan 1949 tarihindeki ilk konserinden sonra 14 Nisan 1949'da Ulus Gazetesi'nde Mesut Cemil Tel, olayı duygusal bir yaklaşımla ve büyük bir içtenlikle şu şekilde dile getiriyordu. Geçen cumartesi günü konservatuvardaki konserde yan yana oturduğum eski dostum Mahmut Ragıp Gazi Mihal ile birbirimizi bir aralık, göz pınarlarımızda dökülmek için çırpınan yaşların gerisindeki 30 yılın anısında tekrar bulduğumuz zaman yaşadığımız günün anlamını daha iyi anladık. Müziğe aşık, kelebek gözlüklü, püskürme boyun bağlı toy gençlerdik. Kolumuzdaki keman kutusunun içinde Çağdaş Fürstin ve Carmen Sylvia valsleriyle Rap Rock Damur gibi parçalar, Şehzadebaşı ile Divan Yolu arasında dolaşır dururduk. Yalnız adını işittiğimiz ve lacivert üniformalı üyelerini sokakta gördüğümüz zaman dönüp arkalarından seyrettiğimiz Müzikai Hümayun Orkestrası'ndan başka müzik topluluğu adına bildiğimiz Kemani Yorgi Efendi'nin Millet Tiyatrosu'ndaki 5 kişilik topluluğu, Milevich Trupu nedeniyle gördüğümüz küçük operet orkestrası ve bir de Bahriye Bandosu'ydu. Günler birbirini kovaladı. Mütareke yıllarında bazı mültecilerin girişimiyle geçici olarak kurulan daha iyi orkestralar ve bizim Mabeyn müzikasını tanıdık. Hatta Şehzade Abdülrahim Efendi'nin bizzat şefliğini yaptığı özel orkestraya gurur ve korku ile katıldık. Daha sonra hep o müzik aşkı uğruna Orta Avrupa yollarına düştüğümüz zaman yine Mahmut Ragıp ile Berlin Filarmoni Orkestrası'nın konserlerinde buluşmuş, Arthur Nitisch gibi büyük bir orkestra şefinin yönetiminde Beethoven'ın 7. senfonisini dinlemiştik. Tam 25 yıl sonra Cebeci'de Devlet Konservatuvarımızın sahnesinde yeni konservatuvar orkestrasının yerli çalgılardan oluşmuş taze varlığı karşısında yine o eski dostla yan yana idik ve o eski günlerin yıpranmamış heyecanı ile sarsıldık. Yine yüzlerimizi bir gözyaşı damlasının yuvarlak pırıltısında seyrettik ve 25 yıl öncesinin bir karşılaştırmasını yaptığımız zaman eski duygularımızın yerine yepyeni bir duyguların katıldığını sevinçle gördük. O tarihlerde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan 7. Senfoni'yi dinlerken iki deneyimsiz gencin, müzikte olgunluğun en yüksek derecesini bulmuş bir sanat topluluğu karşısındaki ilk bakir ve biraz da aşırı izlenimlerine kapılmıştık. Alışık olmadığımız bir sesin belki de abartmalı etkisi altında kalmıştık. Bu kez ve o kadar yıl pek çok başka iyi şeyler dinledikten sonra, hele Bach'ın 4 piyano konçertosunda %100 bir Berlin Filarmonisi veya Leipzig Gewandhaus konserinin rüyasını yaşadık. Üstelik bugün vaktiyle bizim için tam bir rüyadan ileri gitmeyen bir özdeyişin gerçekleşmesini gözlerimizle görüp kulaklarımızla işiterek ve dudaklarımızla öperek sarhoş olduk. Devlet Konservatuvarı'nın orkestrası çağdaş sisteme katılma yolunda hasta adamın, hatta ölmüş sayılan adamın dirilmesi mucizesiyle bütün dünyada uyandırdığı hayranlık ve takdire inanmayanlara, Türk cevherinin çağdaş uygarlıkta ileri aşamada bulunmasını kıskanmakta ayak direyenlere eşsiz bir derstir. Bir uyarmadır ve eğer yetenekleri varsa bir uyanış nedeni olarak en uygun fırsattır. Bize nefis bir konserin bahşettiği yüksek zevkten başka devrimimiz ve devrim kurumlarımız adına pek değerli bilgiler veren bu konserin yenilenmesini burada açıkça rica ediyorum. Ulvi Cemal Erkin yönetimindeki bu yeni topluluğun konserini başka bir yazardan, bir konservatuvar orkestrası konseri başlığını taşıyan Peyami Safa'nın kaleminden aktaralım. Bozkırların sarı ve mahzun sessizliğiyle çevrili, Batı'nın sayılı kültür merkezlerinden uzak, havası Hüseyini ve karciğer makamlarıyla dolu bir Anadolu şehrinin kıyıcığında 30 kadar genç, aralarında hiç profesyonel bulunmadan koskoca Bach'ın Re minör suite'ini çalmaya başlarsa, bunda bir olağanüstülük, çevre ve zaman koşullarının üstünde seyreden bir fevkaladelik vardır. Evvelki gün Cebeci'de Ulvi Cemal Erkin'in anlayış, dikkat ve şefkat dolu yönetimi altında baştan başa gençlerden oluşan konservatuvar orkestrasını dinlerken böyle bir coşkunluk içindeydim. Hele Ferhunde Erkin ile birlikte Selçuk Uras, Nimet Karatekin, Seniha Ark, öğrenci ve asistanları da orkestraya katılıp 4 piyano için düzenlenmiş konçertoyu çalmaya başladıkları zaman bütün dinleyicilerle birlikte içimizdeki haz ve heyecan güç zaptolunur bir coşku haline aldı. Bu 4 piyano pek çoğu yerli çalgılardan oluşan genç bir orkestranın zor elde ettiği ve çok muhtaç olduğu bir ritim ve disiplini de getirmişti. Ses organik bütünlüğü tamamladı, sonoriteyi artırdı ve bütün incelikleri billurlaştırdı. Corelli'nin Oboe Konçertosu'nda Ali Kemal Kaya, nefesli bir çalgıda pek güç yan yana gelen derinlik, çeviklik ve berraklık gibi bir bakıma zıt değerleri doğal bir çabayla birleştirerek başarılı oldu. Bu orkestranın bütün sanatçılarını, yetiştiricilerini ve gösterişsiz bir titizlik kavrayışıyla çalıştığını anladığımız değerli çiftini kutlamak isteyen herkesin tercümanıyız. Ulvi Cemal Erkin genç bir öğrenci orkestrası yaratmakla kalmamış, bugün hala öğrencilik yıllarımızdaki gibi aynı heyecanla söylediğimiz, sözleri Orhan Şaik Gökya'ya ait konservatuvar marşını Necip Kazım Akses'le birlikte yazmıştı. Konservatuvara ayrı bir sevgi bağı olan Ulvi Cemal Erkin, daha önceki müdür Necip Kazım Akses'in istifasıyla boşalan bu kurumda, 7 Aralık 1949'dan 19 Mart 1951 yılına kadar 16 ay müdürlük yapmıştı. Kendi eserleri olan Concertino ile Bayramı yönetmek üzere 11 Mayıs 1934 yılında ilk kez şef kürsüsüne çıkan Ulvi Cemal Erkin, yalnız senfonik eserleri değil, Telefon, Medium, Carmen, Faust, Il Tabarro, Otello operaları ile Büyüleyen Aşk, Coppelia gibi baleleri de yönetmişti. Devlet Operası'nın kuruluşundan itibaren yaptığı opera çevirileri ile bu kurumun repertuarının zenginleşmesi için de büyük katkıları olmuştu. Genellikle Necip Kazım Akses ile yaptığı çeviri çalışmaları içinde Fidelio, Manon, Carmen, Aida, Sevil Berberi, La Bohème, Hoffman'ın Masalları, Faust, La Sonnambula, Salome, Altın Batı'nın Kızı, Il Tabarro, Cavaliera Rusticana, Otello ve Porgy ile Bess gibi ünlü operaları çevirmişti. Ulvi Cemal Erkin'in birinci senfonisi yurt dışında seslendirilmiş ilk Türk senfonisiydi. İkinci senfonisi ise plak yapılmış ilk Türk senfonisi olma özelliğiyle müzik tarihimize geçti. İkinci senfoni ilk kez 2 Temmuz 1958'de Karl Ohring yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirilmiş ve Baviera Radyosu'nda yayınlanmıştı. Bir yıl sonra kendi yönetiminde bu kez Fransız Radyo Senfoni Orkestrası çalmıştı. Yurt dışında ikinci seslendirilişi Fransa'da gerçekleştikten 3 yıl sonra Çekoslovak asıllı ünlü Amerikalı şef Henry Svoboda yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eseri 13 Şubat 1962'de Ankara'da çalmıştı. Bu konser sayesinde senfoninin dünyada 3. Türkiye'de ise ilk seslendirmesi yapılabilmiş ve Türk müzikseverler eseri nihayet dinleme olanağı bulabilmişti. İkinci senfoninin Türkiye'de ilk çalınışından tam bir yıl sonra 13 Şubat 1963 tarihinde Adnan Saygun ile Ulvi Cemal Erkin, Moskova ve Bakü'de kendi eserlerini yönetmek üzere Rusya'ya gitmişlerdi. Bu turnede Ulvi Cemal Erkin ikinci senfoni ile keman konçertosunu, Adnan Saygun ise ikinci ve üçüncü senfonileri ile piyano konçertosunu kendi yönettikleri konserlerde Sovyet halklarını tanıtmışlardı. Tıpkı Ulvi Cemal Erkin'in ikinci senfonisi gibi Adnan Saygun'un üçüncü senfonisinin ilk seslendirilişi de yabancı bir ülkede gerçekleşmişti. Bu konserlerden sonra çıkan yazılarda Sovyet müzik eleştirmenleri sanatçılarımızın yapıtlarındaki üslup zenginliğini ve bu müziğin Türk folklorunun zenginlikleriyle olan derin bağlarını belirterek övmüşlerdi. Senfoni Moskova'da öylesine büyük ilgi görmüştü ki bu konserden bir ay sonra Mart 1963'te Moskova'daki özel bir konserde Niyazi Takizade yönetimindeki Sinema Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilerek eser plağa alınmıştı. İkinci senfoni bu tarihten 2 yıl sonra Viyana'da seslendirildi. Türkiye Büyükelçiliği ile Avusturya Türk Dostluk Cemiyeti'nin Türkiye'den senfonik müzik başlığı altında ortaklaşa düzenledikleri bu konser, 1965 yılının 25 Kasım günü Viyana'daki Musikverein salonunda kalabalık bir dinleyici kitlesi önünde verildi. Konserin birinci bölümünde yer alan Ulvi Cemal Erkin'in ikinci senfonisi ile Necip Kazım Akses'in Büyük Orkestra için Balad adlı eserini Erkin yönetti. İkinci bölümde Cemal Reşit Rey'in Üsküdar'a giderken teması üzerine eski bir İstanbul türküsü piyano ve orkestra için çeşitlemelerini besteci kendi yönetti ve konsere solist olarak İdil Biret katıldı. Bu eserleri Viyana'nın ünlü topluluğu Tönkünstler Orkestrası çaldı. Konserin yankıları gerçekten göğsümüzü kapartacak kadar güzeldi. Yıllar önce Viyana'nın kapılarına dayanan Türklerin bu kez sanatçıları ile başarılı olduklarını anlatan Kürier gazetesi, konser yazısının başlığını "Türkler bu kez Viyana'ya girdi" olarak seçmişti. Bir toplumun kendini kabul ettirebilmesinin değişmez ölçüsü olan kültür ve sanat düzeyi bu başlıkla bir kez daha anımsatılmış oluyordu. Avusturya basınında başka ilginç yazılar da çıkmış, eserler hakkındaki izlenimler şöyle yansımıştı. Akşamın en beğenilen parçası hiç kuşku yok ki Erkin'in ikinci senfonisiydi. Fransız etkileriyle canlı, renkli Türk folklorunu birleştiren, çok değişik ve olağanüstü enstrümantasyonu ile dikkat çeken son derece müzikal bir yazı. Tönkünstler Orkestrası hem partisyonu özenle seslendirmişti, de şekillendiren Ulvi Cemal Erkin'in, hem yapıtını keskin vuruşlarla çaldıran Cemal Reşit Rey'in yönetiminden fazlasıyla memnun kalmışa benziyordu. Rüdiger Angers, Nüye Österreich, 27 Kasım 1965. Erkin, akses ve orkestra çeşitlemelerinin ilk çalınışını dinlediğimiz Cemal Reşit Rey'in eserleri, bu bestecilerin tamamen batılı olduğunu gösteriyor. Yani en azından yakın çevremizde çalışan besteciler kadar batılı. Yukarıda anlatılanlar için en canlı örnek Ulvi Cemal Erkin'in 2. senfonisidir. Çok kolay anlaşılır bir dilde yazılmış, zevki, ustalığı ve incelmiş bir kültürü açığa vuran değişik ve bize göre yabancı bir eser. Tassi Express, Fransa, 29 Kasım 1965. Çağdaş Türk bestecilerinin folklor müziği kadar dayandıkları geleneksel Türk sanat müziği, ağır tempolu orta bölümde kendini gösteriyor. Bir Avrupalı bu bölümün yabancı tonalitesi ve uzayan ezgisinin yelenmesinde etrafını saran kendine özgü ezgilerin sarmaş dolaş oluşunda değişik bir varlık sezebilir. Mutlaka başka yerlerde de çağdaş besteciler yeni unsurların peşinde koşmuştur. Ama Erkin'in eserinde bu zoraki bir arama ve deneme değil, tonal ve polifonik bir seziş ve duyuştur. Profesör Şimidek, Volkblatt, 22 Kasım 1965. 6 Ocak 1966 tarihli Milliyet gazetesinde müzik yazarı Faruk Yener yazısını şöyle bitiriyordu. Ya siz sevgili okuyucular, siz, bu övünç verici olayın kahramanı sanatçıların vatandaşları, kendi radyolarımızdan bu konser çevresinde herhangi bir şey duydunuz mu? Halbuki bilseniz bu olayı sıcağı sıcağına sizlere de tümüyle yansıtmak, göğsünüzü iftiharla kabartmak o kadar kolay bir işti ki. Evet, devir artık ne Atatürk'ün ne de İnönü'nün devriydi. Kültür ve sanat işleri eskisi kadar önemsenmiyordu. Yeni yaratılar uzun süre raflarda bekliyor ve ilk seslendirmeleri sadece yabancı orkestralar tarafından yapılıyordu. Yazarlar suskun, radyo suskun, orkestralar kayıtsızdı. İlgili kişi ve kuruluşlar yeni yaratılar önünde eski duyarlılığını yitirmişti. Her yeni eserle ilgilenen, her konserde hazır bulunan bir İsmet İnönü, bir Hasan Ali Yücel yoktu artık. Erkin'in yaylı çalgılar için yazdığı Senfonietta, konservatuvarlardaki öğrenci orkestraları için düşündüğü bir eserdi. Ancak ortaya çıktığı zaman her yönden öğrenci orkestrası boyutlarını aşan bir nitelikte olduğu anlaşılmıştı. Özellikle birinci bölüm, profesyonel orkestraların bile yeterince prova yapmadan üstesinden gelemeyeceği ölçüde zordu. Senfonietta bu yüzden öğrenci orkestralarından çok deneyimli orkestraların malı oldu ve Erkin'in en etkili, en sık seslendirilen eserleri arasına girdi. Senfonietta, yazılışından ancak 7 yıl sonra ilk kez Profesör Lessing'in yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından 6 Mayıs 1966'da radyo kaydı için seslendirildi. 17 Şubat 1967'deki bir konserde ise yine aynı şef ve orkestrayla halka tanıtıldı. 1973 yılında İstanbul Festivali programında yer alarak Lucas Foss yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından yorumlandı. Yazıldıktan 7 yıl sonra radyo bandının yapılabilmesi ve 8 yıl sonra da müzikseverlerin dinleyebilmesi gibi gecikmeler sonunda şeflerimizin ve orkestralarımızın repertuarında yer aldı ve Avrupa'nın pek çok yerinde seslendirildi. 1974 yılının Temmuz ayında Profesör Lessing yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından İspanya'ya yapılan bir konser turnesinde La Coruña, Laredo, Alicante, Tarragona ve Segovia'daki programlarda seslendirildi.